Ayrım 17, sayfa 152. Ertesi sabah Guetare yolunda Matheus Freire, Anaïs Chatelet'i düşünüyordu. Onun hayaliyle uyanmıştı, varlığıyla, sesiyle. ''Evli misiniz, çocuğunuz var mı?'' diye sormuştu Freire. ''Evli bir halim mi var, çocuğu olan birine benziyor muyum? Henüz o safhaya gelmedim.'' ''Peki hangi safhadasınız?'' ''Web sitelerinde, sosyal ağlarda.'' ''Nasıl gidiyor?'' ''Bir kadın polis olarak ön sezilerim hiç de fena değil.'' Sonra Anaïs soru sormaya başlamıştı. Neden psikiyatr oldunuz? Tutku diyelim. İnsanların kafalarının içini eşelemek size ilginç mi geliyor? Kafalarının içlerini eşelemiyorum. Onları tedavi ediyorum. Onları rahatlatıyorum. Aslında dünyada bundan daha ilginç bir şey olduğunu sanmıyorum. Genç kadın alt dudağını ısırmıştı. Freire ilk karşılaştıklarında hissettiği duyguya kapılmıştı. Anaïs Chatelet ya bir psikiyatri hastanesinde yatmıştı ya da ciddi psikolojik sorunları vardı. Daha sonra genç kadının kolunun bir hareketi esnasında bu varsayımını doğrulama imkanı bulmuştu. Anaïs ona şarap servisi yaparken kolları dikkatini çekmişti. Çizik çizik, kesiklerle dolu, her yönde deri yırtıkları. Freire ilk başta bu yara izlerini tanımıştı. Hayır, bunlar bir intihar girişimine ait değildi. Tam tersine hayata tutunmak için verilen mücadelenin izleriydi. Matheus bu rahatsızlığı birçok kez tedavi etmişti. Yeni yetmeler sıkıntılarını hafifletmek, boğulma duygusundan kurtulmak için kendilerini kesiyorlardı. Bu sıkıntının dışarı atılması şarttı. Bunun için de bedenin kanaması gerekiyordu. Kesikler de bu sıkıntıyı, bu boğulma duygusunu dışarı atıyordu. Hem oyalanma, psikolojik acının yerini fiziksel acı alıyordu, hem de yatışmaydı. Yara, psişik zehri bedenin dışına akıtıyormuş gibi hissediyordu. Anaïs bürosundan içeri girdiğinde Freire onun gücünü hissetmişti. Dünyaya damgasını vuruyordu. Güçlüydü. Çünkü acı çekmişti. Ama aynı zamanda kırılgan ve zayıftı da. Yine aynı nedenlerden dolayı 20. yüzyıl kuşağı Nietzsche'nin Tan Kızıllığı adlı kitabındaki vecizesini bir beylik söz olarak yıpranana kadar yinelemişti. Beni öldürmeyen her şey beni daha güçlü kılar. Bu bir aptallıktı. En azından herkesin kullandığı çağdaş anlamı içinde. Her gün yaşanan acı insanları dayanıklı hale getirmezdi. Yıpratırdı, kırılganlaştırırdı, zayıflatırdı. Freire bunun bedelini ödemişti. İnsan ruhu dayanıklılığın sınırlanmasıyla tabakalanan bir deri değildi. Duyarlı, nazik, içli bir zardı. Bir şok anında yaralanır, örselenir ve bunun izlerini hep taşırdı. Bu durumda acı hastalığa dönüşürdü. Kendi yaşam biçimiyle, solumasıyla, iniş çıkışlarıyla. Her seferinde daha tehlikeli bir biçimde, hiçbir belirti vermeden depreşir, kendinden beslenirdi. Ne yaşananlarla ne de çevreyle bağı olmaksızın krizler başlardı. Eğer bağ varsa bile o kadar derin, o kadar örtülü olurdu ki kimse, psikiyatri bile bunu aydınlığa kavuşturamazdı. Anaïs Chatelet bu tehdit altında yaşıyordu. Her an kriz geçirebilirdi, görünür bir neden olmaksızın. Hiçbir tahrik unsuru olmaksızın. Acı dalga dalga yayılmaya başladığında zehri boşaltmak gerekirdi, kan akıtmak. Acı dışarıdan gelmiyordu, içeriden geliyordu. Bir nevroz olarak adlandırılabilirdi. Hatta fonksiyon bozukluğu, kaygı sendromu. Sözcükler onlarcası söylenebilirdi. Freire hepsini biliyordu. Bunlar onun iş araçlarıydı. Ama gizem devam ediyordu. Efsane, çünkü bu bir efsaneydi. Bu krizlerin kaynağının çocukluk döneminde aranmasını söylüyordu. Hastalık psişenin ilk yılları boyunca kendi yerini yapıyordu. Cinsel travma, sevgi eksikliği, terk edilme. Freire bunları kabul ediyordu. O bir Freudçuydu. Ama kimsenin en önemli soruya cevabı yoktu. Neden beyin çocukluk travmalarına ya da yoksunluklarına daha fazla veya daha az tepki veriyordu? Toplu tecavüze uğramış, enseste göğüs gelmiş, pislik içinde yaşamış, açlık çekmiş, dayak yemiş ve tüm bunlardan sıyrılmış, bunu hissediyordu. Yeni yetme kızlarla karşılaşmıştı. Sorunsuz bir evde mutluyken bir ayrıntı, bir şüphe, sıradan bir baskı nedeniyle hayatları kararmış başka yeni yetme kızlarla da. Dayak yedikleri için aklını kaçıran çocuklar vardı. Ama aklını kaçırmayan çocuklar da. Kimse bu farkı açıklayamıyordu. Kaygının, acının, tedirginliğin içeri girmesine müsaade eden şey ruhun az ya da çok gözenekli özelliğiydi. Anaïs Chatelet'e ne olmuştu? Çok kötü bir travma mı yoksa basit, önemsiz ancak onu yaralamış bir olay mı? Biarritz tabelası onu düşüncelerinden kopardı. Kıyı boyunca yol aldı. Bir dartı arkasında bıraktı ve Guetare'ye vardı. Küçük meydanı geçti. Pelota Frontenis'i gördü. Limana doğru indi. Arabasını iskeleden birkaç metre uzağa park etti ve yürüyerek eğimli betona ulaştı. Deniz yükselmişti. Okyanus sağ taraftaki iç karartıcı kumsalı kaplamıştı. Kararan köpükler, bulaşıcı hastalık taşıyan tükürükleri andırıyordu. Denizin rengi siyah ile kahverengi yeşil arasında değişiyordu. Yüzeyi bir kurbağanın kabarcıklarla dolu, buruş buruş olmuş, harili derisine benziyordu. Tekne oradaydı ama kovboy şapkalı adam görünürlerde yoktu. Freire saatine baktı, sabahın 10'uydu. Karaya çekilmiş teknelerin, toplanmış ağların, beton zemine bırakılmış direklerin arasında incin top oynuyordu. Sadece balıkçılık malzemeleri satan bir dükkan açıktı. Dükkan sahibiyle konuştu, adam ona Bonfils'in evine gitmesini söyledi. Kumsalın üst tarafında bulunduğu yerden 1 kilometre uzakta bir kulübeydi. Matthias yeniden arabasına bindi. İçini bir kaygı kaplamıştı. Peşindeki adamları ve dün geceki varsayımını düşünüyordu. Bu adamlar Patrick Bonfils'le birlikte ortaya çıkmıştı. Cowboy'un Matthias'a söylemiş olabileceği şeyle ilgileniyorlardı. Kendisinin de tehlikede olduğu sonucuna vardı. Ancak unuttuğu önemli bir şey vardı. Eğer kendisi tehlikedeyse Patrick Bonfils daha fazla tehlikedeydi. Birden onu taburcu etmekle hata yaptığını düşündü. Pierre Janet Hastanesi'ndeki odasında Sis'le gelen yolcu güvencedeydi. Kumsala tepeden bakan evi gördü. Çiftin orkinoz biçiminde ahşap bir tabela çakmış olduğu beton bir yapıydı. Arabasını bir bayırın karşısına bıraktı. Yakası kalkık, elleri cebinde eve kadar yürüdü. Yağmur başlıyordu. Sol tarafında demir yolu diğer evleri kumsal ile okyanustan ayırıyordu. Sağ tarafında ise çalılar denize kadar uzanıyordu. Çam ağaçları, sarı çiçekli katır tırnakları, açık mor renkli süpürge otları hepsi rüzgarda dans ediyordu. Kapıyı çaldı, cevap yoktu. Bir daha çaldı, boşuna. Şimdi iyice kaygılanmıştı. Evin etrafını dolandı ve denize doğru baktı. Gülümsedi. Çift orada bir bayırın dibindeydi. Patrick Bonfils bir kayanın üzerinde bağdaş kurmuş ağ onarıyordu. Sylvie ise üzerinde anorağı karanlık dalgalar boyunca sallana sallana gidip geliyordu. Birkaç dakika sonra Freire Sylvie'nin yanındaydı. Kadına selam verdi. ''Burada ne arıyorsunuz?'' diye sordu kadın. Hoş karşılanmadığı açıktı. Birden gerçeği kavradı. Kadın biliyordu. Eskiden beri biliyordu. 13 Şubat'taki kaçış sadece diğerleri gibi bir krizdi. Dün bana gerçeği söylemediniz. Patrick'in Patrick olmadığını. Bu kişilik de bir önceki psikolojiden kaçan bir netice. İlk karısı, asitte yanan baba, lejyon, tüm bunlar palavra. Ve siz bunu uzun süredir biliyordunuz. Sylvie surat astı. Elden ne gelir? Biz bu şekilde mutluyuz. Freire ihtiyatla yaklaşmak zorundaydı. Sylvie'nin yardımı olmadan sorularının cevabını bulması mümkün değildi. Bu ufak tefek kadının desteğini almadan gerçeğe ulaşamazdı. Bu o kadar basit değil dedi, son derece sakin bir ses tonuyla. Patrick hasta. Bunu görmezden gelemezsiniz. Ve yalanlar içinde yaşamasına izin verirsek hep hasta kalacak. Söylediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum. Matthias, Sylvie'nin yüzündeki korkuyu okuyabiliyordu. Gerçeği öğrenmekten korkuyordu. Patrick'in gerçek geçmişinden korkuyordu. Neden? Cowboy'un çocukları, karıları, borçları olabilirdi. Ya da daha kötüsü, suç dolu bir geçmişi. Yürüyemez miyiz? Sylvie tek kelime etmeden öne geçti ve dalgalarla alt üst olmuş kıyı boyunca yürümeye başladı. Freire kapüşonun altından kendisini fark etmiş olan Patrick'e kaçamak bir bakış attı. Adam ağını bırakmadan Freire'ye dostça el salladı. Gerçekten masumdu. Freire Sylvie'ye yetişti. Ayakları koyu renk kuma gömülüyordu. Tepelerinde kuşlar, yağmurda zikzaklar çizerek uçuşuyordu. Martılar, karabataklar, su tavukları. Bunlar adını bildiklerinden birkaçıydı. Çığlıkları okyanusun gürültüsüne karışıyordu. Patrick'in zarar görmesini istemiyorum. Ona sorular sormam gerekiyor. Belleğine girmem lazım. Ancak yeniden asıl kimliğine kavuştuğunda gerçek huzuru bulabilir. Bilinçaltı ona sürekli yalan söylüyor. Ruhunu kemiren ve dengesini bozan bir hayal aleminde, bir yalan dünyasında yaşıyor. Bu sizin ilişkinizde kesinlikle bir değişikliğe neden olmayacak. Tam tersine, hayatı dolu dolu yaşayabilecek. Bunu siz söylüyorsunuz. Ya başka bir kadını hatırlarsa, ya onun... Sylvie cümlesini tamamlayamadı. Bir gürültüyle şaşkına dönmüş gibi başını sertçe yana çevirdi. Freire ne olduğunu anlamıyordu, hiçbir şey duymamıştı. Sylvie görünmez bir kuvvet tarafından iki kez dürtülmüş gibi yeniden önce bir yana sonra bir yana savruldu. Sylvie, kadın dizlerinin üstüne düştü. Şaşkınlıktan dona kalan Matthias, kadının kafatasının parçalanmış olduğunu gördü. Açıkta kalan beyninden soğuk havada dumanlar çıkıyordu. Hemen ardından kadının gövdesinden de kan fışkırdığını fark etti. Gözleri kayasının üzerinde oturmakta olan Patrick'e kaydı. İri yarı adam iki büklümdü. Ensesi görünmez bir hayvan tarafından ısırılmış gibi paramparçaydı. Yağmurluğu kan içindeydi. Ardından göğsü fırtınalı havaya koyu renkli parçalar halinde saçıldı. Sahne Freire'ye Kennedy suikastını hatırlattı. İşte o anda ne olduğunu anladı. Üzerlerine ateş ediyorlardı. Hiç patlama sesi yoktu. Başını eğdi ve kumun üzerinde pıtırtılar fark etti. Yağmur damlalarından çok daha güçlü, çok daha yoğun çarpma darbeleri. Kurşunlar. Susturucuyla sesi boğulmuş patlamalar. Sağınağın ve deniz serpintisinin arasında ıslık çalan, çarpan, parçalayan bir metal yağmuru. Freire artık kendine sorular sormuyordu. Arabasına ulaşmak için patikada koşmaya başlamıştı bile. Nişancı büyük olasılıkla yalnız değildi. Bir diğeri kıyının yukarısında Volvo'sunun yanında onu bekliyor olmalıydı. Freire çalıların arasında zigzaklar yaparken başını kaldırıp baktı. Görünürde kimse yoktu. Omuzun üzerinden çevresine bir göz attı. Karşıdaki yamaçta 300 metre kadar uzakta sık otlar arasındaki kum yoldan aşağı bir adam iniyordu. Elinde simsiyah bir şey vardı. Şüphesiz otomatik bir tabanca. Nişancı mıydı yoksa ortağı mı? Aynı anda Freire'nin hemen yanındaki çalılar mermilerle parçalandı. Bu sorusunun cevabıydı. Nişancı hala mevzideydi ve onu görmüştü. Freire kendini arkaya attı. Çalıların içine gizlenmekten başka çaresi yoktu. Yoldan uzaklaşmak için çam iğneleri, böğürtlenler, katır tırnaklar arasında bir şeylere tutunarak dört ayak üstünde zorlukla süründü. İlerledi. Vücudunda sıyrıklar oluştu ve bir şeyler düşünmeye çalıştı. İmkansız. Gözünün önünde sadece kanlar içinde iki görüntü geliyordu. Silve'nin parçalanmış kafatası, mermilere hedef olmuş iri yarı adamın bedeni. Bonfils'in evinin hizasına gelince Freire çalıların arasından fırladı. Volvo ile arasında 50 metre kadar bir mesafe vardı. Demir yolu boyunca ayak bilekleri balastların üzerinde burkula burkula arabaya doğru koştu. Görünürde yamaçtan inen silahlı adam yoktu ve nişancıyı da hala göremiyordu. Arabayla arasında birkaç metre kalmıştı ki ön cam sessizce hedefini bulan bir mermiyle tuzla buz oldu. Lastiğin teki söndü. Yan camlardan biri patladı. Freire çam ağaçlarının arasına gizlendi. Ciğerleri patlayacak gibiydi. Artık ne yapacağını bilmiyordu. Kurşunlar havada ıslık çalarak arabaya isabet ediyordu. Demir yolunu geçip asfalta doğru koşabilir miydi? Bu durumda mükemmel bir hedef olurdu. Eğer kumsala inerse bu daha da kötü olurdu. Hiçbir çözüm, hiçbir çıkış yoktu. Sadece toprağa, yaprakların üzerine kafasına düşen yağmur damlaları vardı. İstenç dışı başını çevirdi. Silahlı adam koruluğun içinden çıkmıştı. Raylar boyunca çamurun altında onun bulunduğu tarafa doğru koşuyordu. Bu kesinlikle iki siyahlı adamdan biriydi. Gür saçlı, seyrek saçlı olanı. Elinde kısa namlulu bir silah vardı ve çevresine göz gezdiriyordu. Freire adamın kendini görmediğini anladı. Çömeldi. Aklına bir şey gelmiyordu. Yağmurun sel gibi suratından aşağı aktığını hissediyordu. Yapraklar çevresinde hışırdıyordu. Otların ve suya doymuş toprağın sert kokusunu duyuyordu. Bu doğanın içinde geberip gidecekti. Çamura ve köklere karışacaktı. Uzaktan gök gürültüsünü andıran bir ses duyuldu. Ayaklarının altındaki toprak titredi. Bir an yıldırım çarptığını düşündü. Ya da yerin yarıldığını ve kendisini derinliklerine çekeceğini. Avını bekleyen bir hayvan gibi doğrulduğunu anladı. Metal sarsıntıları ve titreşimleriyle birlikte bir tren geliyordu. Bir ter diye düşündü. Tren katarı sağ tarafından ağır ağır yaklaşıyordu. Sarı kırmızı lokomotif zincirlerini sürükleyerek yürüyen bir mahkum gibi vagonlarını çekiyordu. Soluna bir göz attı. Katil bulunduğu tarafa doğru hızla geliyordu ama Freire'yi görmemişti. Mucize eseri tren geçerken yolun diğer tarafında kalırsa Freire kurtulurdu. Gürültü sağır edici bir hal alıyordu. Katar sadece birkaç metre uzaktaydı. Düşük hızda ilerliyordu. Freire çamların arasına iyice gizlendi. Ama katilin geri çekildiğini görecek kadar zamanı olmuştu. Rayların diğer tarafında kalmıştı. Trenin görünmesini engellediğine kanaat getirince Freire doğruldu. Bir vagon, iki vagon. Geçmeyen saniyeler, uzayan metreler. 3, 4. Tekerlekler rayların üzerinde kıvılcımlar çakarak uğulduyordu. 5. sonuncu vagonda Freire yeniden fırladı. Kolunu uzattı ve kapının dış kolunu yakaladı. Ayakları çakıllara takıldı. Sendeledi ama diğer elini uzatmayı başardı. Parmakları metali kavradı. Birkaç metre bu şekilde sürüklendi. Doğruldu, yeniden hız kazandı ve basamağa tırmanmayı başardı. Hiç düşünmeden kapı koluna bastırdı. Sonuç alamadı. Bir daha denedi. Yağmur şiddetle yüzüne çarpıyordu. Rüzgar onu trene yapıştırmıştı. Freire hala kapıyla uğraşıyordu. Bir an önce içeri girmeliydi. Ve o sırada yağmurdan ıslanmış kirpiklerinin altından onları gördü. Silahlı iki adam demir yolunun gerisindeydi. Biri elinde müzisyenler ve DJ'ler gibi siyah metal köşeli bir flight case taşıyordu. Dipnot, flight case. Değerli enstrümanları taşırken zarar görmemesi için kullanılan kutu veya çanta. Freire kağıt gibi kapıya yapıştı. Ancak kabak gibi açıktaydı. Katillerin onu görmesi için kafalarını çevirmeleri yeterliydi. Ama bir mucize oldu. Onların olduğu tarafa bakma riskini alan Freire, katilleri Volvo'ya doğru koşarken gördü. Şüphesiz Freire'nin arabanın yanında olduğunu düşünmüşlerdi. Matthias'ın başka bir tercihte bulunduğunu anladıklarında ise çok uzakta olacaktı. Ya da belki de o kadar uzakta değil. Katar yavaşlamaya başlamıştı bile. Tren Guattari garına giriyordu. Freire yeniden kapı kolunu zorladı. Bu kez kapı açıldı. İçeri daldı. Tren durmak üzereydi. Bir sürü şaşkın göz ona baktı. Islanmıştı, üstü başı perişandı. Her tarafı yapraklarla, kumla, katır tırnaklarının sarı çiçekleriyle kaplıydı. Özür diler gibi gülümsedi. Bir yandan da üstünü başını düzeltmeye çalışıyordu. Yolcular bakışlarını başka tarafa doğru çevirdi. Matthias boynunu büküp bir koltuğa oturdu. Ne oluyor? Birkaç metre ötede oturan yaşlı bir adam onu azarlıyordu. Sizi gördüm, deli misiniz, nesiniz? Freire söylenmekte olan adamı yatıştıracak kelimeleri bulamıyordu. Öfke kusan, aksi görünümlü 60'lı yaşlarda bir adamdı. Atıldığınız tehlikenin farkında mısınız? Ve bizi içine düşürdüğünüz tehlikeyi biliyor musunuz? Başınıza bir kaza gelebilirdi. Kimse kurallara uymazsa içinde bulunduğumuz duruma şaşırmamak lazım. Freire yeniden özür mahiyetinde gülümsedi. Sen geç dalgın diye yüzünü buruşturdu yaşlı adam. Sen diye hitap etmeye başlayarak. Senin gibi adamları içeri tıkmak lazım. Bunları söyledikten sonra ayağa kalktı ve trenden indi. Freire derin bir nefes aldı. Yüreği ağzındaydı. Perona kaçamak bakışlar atıyordu. Katiller her an ortaya çıkabilir, her koltuğu, her vagonu tek tek arayabilirlerdi. Hayatının en uzun saniyeleriydi. Sonunda kapılar yeniden kapandı, tren hareket etti. Freire içinde derinlerde bir şeylerin çözüldüğünü hissetti. Kaslarının hiç gevşemeyeceğinden korkmuştu. Ona kızmamak lazım. Adamın teki tam karşısında oturmak için yer değiştirmişti. Tanrım, tüm bu insanların nesi var? Freire karşılık vermeden muhatabını inceledi. Yeni gelen adam sevecenlikle ona gülümsüyordu. Kimse başkalarının sıkıntılarını anlamıyor. Freire adamın arkasındaki koridordan 4. vagonla 5. vagon arasındaki kapıdan gözünü alamıyordu. Belki de birazdan ortaya çıkacaklardı. Beni tanımadın mı? Bu senli hitap Freire'yi ürpertti. Adama dikkatle baktı. Yüzü ona hiçbir şey ifade etmiyordu. Pierre Janet'ten bir hasta olabilir miydi? Ya da Fleming semtinin bir sakini? Marsilya, geçen sene diye alçak sesle devam etti adam. Point Rouge, Emmaüs merkezi. Matthias bir yanlış anlama olduğunu anladı. Kuşkusuz adam bu hırpani görüntüsü nedeniyle onu oralarda karşılaştığı bir evsizle karıştırmıştı. Daniel Le Guin diye kendini tanıttı Matthias'ın elini sıkarken. Merkezde alım-satım işleriyle ilgilenirdim. Bana Lucky Strike derlerdi çünkü çok sigara içiyordum. Dipnot Lucky Strike, bir sigara markası. Göz kırptı. Şimdi hatırladın mı? Freire birkaç kelime söylemeyi başardı. Üzgünüm, yanılıyorsunuz. Marsilya'da hiç bulunmadım. Sen Victor değil misin? Eğildi ve bir sırrı açık eder gibi yineledi. Victor Janus. Matthias cevap vermedi. Bu adı biliyordu ama nerede duyduğunu hatırlaması imkansızdı. Hayır, adım Freire. Freire Matthias. Özür dilerim. Freire hala adamı inceliyordu. Bakışlarında hiç hoşuna gitmeyen bir şeyler vardı. Acıma duygusuyla suç ortaklığının bir karışımı. Yardımsever adam geç de olsa giysilerinin kalitesini fark etmiş olmalıydı. Şu anda büyük ihtimalle Victor Janus'un işlerinin iyi gittiğini ve eski düşkün günlerinin hatırlatılmasından hoşnut olmadığını düşünüyordu. Ama bu ismi nerede duymuştu? Freire ayağa kalktı. Adam onu kolundan tuttu ve bir kartvizit uzattı. Bunu alın, belki gerekir. Birkaç gün buralardayım. Freire kartı aldı ve okudu. Daniel Le Guin, Emmaüs gönüllüsü. 06-17-35-44-20. Teşekkür etmeden kartı cebine koydu ve gidip birkaç koltuk uzağa oturdu. Düşünceler kafasının içinde fır dönüyordu. Katilleri düşünüyordu ve gözlerinin önünde ölen Patrick ile Sylvie'yi. Ve şimdi üstüne üstlük bir başkasıyla karıştırılmıştı. Başını cama yaslamış, yağmurun altında eriyen denizi seyrediyordu. Omurları boyunca nemli ve yakıcı bir korkunun aktığını hissediyordu. Ama aynı zamanda gerginliği azalıyor, rahatlıyordu da. Tren son hızda yol alıyordu. Yolcuların uyuşukluğu, kaygı ve tasalarını gideriyordu. Bordo'ya dönecekti. Emniyet müdürlüğüne gidecekti. Her şeyi anayasa anlatacaktı. Belki de şansına Q7'nin plakasının kime ait olduğunu öğrenmişti. Bu durumda hemen bir soruşturma başlatılırdı. Olanların sebebi bulunurdu. Katiller yakalanırdı. Her şey yoluna girerdi. Birden aklına Victor Janus adı geldi ve ürperdi. Kimdi bu Janus? Yeniden düşüncelere daldı. Açıklanamaz bir şüphe içini kapladı. Hızlandırılmış bir film gibi son günlerini gözden geçirdi. Hastası Bonfils'e olan tutkusunu, takıntısını. gerçekten kim olduğunu öğrenmek için duyduğu aşırı isteği, ne pahasına olursa olsun bu olayı aydınlatma konusundaki kararlılığını, hastalarıyla arasına mesafe koyma kararı almış olmasına rağmen neden tüm ruhunu ve bedenini bu işe adamıştı? Neden kovboyu rahatsızlığını anlamak için bu kadar enerji harcıyordu? Bu kez şüphe içini iyice kemirmeye başladı. Ya kendisi olduğunu söylediği kişi değilse, bir bavulsuz yolcu muydu? Psişik bir kaçış içinde miydi? Omuzlarını sildi. Silkti. Çöp sepetini atmadan önce bir mektup taslağını buruşturur gibi yüzünü sıvazladı. Bu saçma bir düşünceydi. Adı Matthias Freire'ydi, psikiyatrdı. Village Youth'te çalışmıştı. Paris, Senan'da ders vermişti. Onu bir başkasıyla karıştıranlık yabancı karşısında akıl sağlığından kuşkuya düşecek değildi ya. Başını kaldırdı. Daniel ile Gwen ona göz kırptı. Hala yüzünde o dayanılmaz ifade vardı. Herif kendisinden çok emin görünüyordu. Victor Yanus'u bulmuştu. Matthias ürperdi. Artık bu adı nerede duyduğunu biliyordu. Bu, Saint-Jean Garı'nda çukurda parmak izleri bulunan evsizin adıydı. Minotaurus olayındaki bir numaralı şüpheli. Freire yüzünün boncuk boncuk terlediğini hissetti. Başından ayaklarına kadar tüm vücudunu bir titreme kapladı. Ya Emmaüs gönüllüsü haklıysa, ya psişik kaçış evresindeki Victor Yanus'sa, imkansız diye mırıldandı. Ben Freire Matthias'ım. Tıp fakültesinden mezun oldum. 20 yıldan uzun süredir psikiyatrım. Senan fakültesinde ders verirdim. Villejuif'te, Paul Giraud İçsas Hastanesi'nde servis şefliği yaptım. Bordeaux'daki Piaget İçsas Hastanesi'nin Henry bölümünün sorumlusuyum. Ayetleri tekrarlayan bir Müslüman gibi öne arkaya sallanarak bu kelimelerin mırıldandığını fark edince sustu. Kriz anındaki bir şizofren gibiydi. Bir deli gibi görünüyor olmalıydı. Diğer yolcular gittikçe artan bir rahatsızlıkla ona bakıyordu. Yürüttüğü mantık onu daha da çökertti. Patrick Bonfils'de geçmiş yaşamıyla ilgili ayrıntıları bu şekilde sıralayabiliyordu. Özel anları hatırlamakta o da zorluk çekiyor muydu? Açıkçası fazla yalnız değil miydi? Ne arkadaşları ne de ailesi vardı. Beyni tuhaf bir şekilde soyut kavramlara ve genellemelere açık değil miydi? Hiç cinsel istek, heyecan duymaksızın. Başını salladı. Hayır, onun anıları vardı. Anne-Marie Straub mesela. Böyle bir şey uyduramazdı. Freire hareketsiz kaldı. Çevresindeki meraklı gözler gittikçe artıyordu. Oturduğu yerde büzülüp iyice köşeye çekildi. Psişik bir kaçış, radikal bir yalan. Belki de bunu hep hissetmişti. Tren durdu. Biarritz garına varmıştı. Yolcular ayaklandı. ''Bu trenin nereye kadar gittiğini biliyor musunuz?'' diye sordu Freire. ''Bordeaux, Saint-Jean Garı.'' Daniel ile Gwen trenden inmişti. Bu bile onu rahatlattı. Gerçekten kim olduğunu öğrenmek için basit bir yol vardı. Belgelerini kontrol etmek. Diplomalarını, kartlarını, geçmişini. Matthias Freire olduğunu bu şekilde doğrulayabilirdi. Cinayet şüphelisi bir evsiz olan Victor Yanus ile adlı adamla hiç ilgisi olmadığını. Fleming semtine kavuşmak onu mutlu etti. Bu ilk kez oluyordu. Opal ev, kendi evi. Bahçeyi geçti, anahtarı kilitle çevirdi. Çıplak duvarları, mobilyasız odaları görünce beklediği sıcaklığı bulamadı. Bu villa ona hiçbir şey ifade etmiyordu. Ne geçmiş olarak ne de kişisel olarak. Birinci kattaki odasına girdi. İçine önemli kağıtlarını koyduğu karbon dosyayı çıkardı. Kimlik kartı, pasaport, sağlık sigortası kartı, tıp diplomaları, banka hesap ekstreleri, eskiden ikamet ettiği Turan Sokağı No. 22 Paris adresine yollanmış vergi beyannameleri. Her şey tamamdı. Her şey düzenliydi. Freire rahat bir nefes aldı. Ama içi rahat etmedi ve kağıt domarını yeniden karıştırdı. Her belgenin üzerine biraz fazla eğildiğinde insan şüpheye kapılabilirdi. Freire'nin kimlik kartı, pasaport, sağlık sigortası kartı hakkında bir fikri yoktu. Uzman değildi. Ama diğer evraklara gelince sadece fotokopileri vardı. Asılları neredeydi? Freire yağmurluğunu çıkardı. Vücudunu sıcak basmıştı, yüreği daralıyordu. Onun sandığı kişi olmadığı, Patrick Bonfils gibi psişik kaçış yaşadığı düşünülecek olursa, tüm bunlar bir amnezi döneminden sonra bilinçsiz bir şekilde meydana gelmiş olmalıydı. Bu belgeleri kim düzenlemişti ve nasıl? Yeniden başını salladı, aklını yitirmek üzereydi. Şu anda daha acil bir işi vardı. Emniyet müdürlüğüne gitmeli ve analiz çetelete saldırıyı anlatmalıydı. Yağmurluğunu aldı, ışığı söndürdü ve aşağı indi. Eşikte durdu, taşınırken kullandığı kutulara baktı. Eşyalarla, fotoğraflarla, geçmişin ayrıntılarıyla dolu kutulara. İlk kutuyu açtı ve bağırmamak için kendini zor tuttu. Boştu. Bir diğerini aldı. Sadece ağırlığı bile cevabını alması için yeterliydi. O da boştu. Bir başkasını açtı, boştu. Sonra bir diğerini. Boş, boş, boş. Dizlerinin üstüne çöktü. İki aydan beri duvar kenarında dekor görevi gören kahverengi kutulara baktı. Bir mizansen, yalanını örtbas etmek için. Olmayan bir geçmişi varmış gibi göstermek için. başkalarını ve kendini atlatmak için. Başını ellerinin arasına aldı ve hıçkırıklara boğuldu. Gerçek bir tokat gibi indi. O da bir kukla adamdı, bavulsuz bir yolcu, sisle gelen bir yolcu. Gerçekten bir evsiz miydi, bir katil? Ama her şeyden önce kimdi? Sorular kafasının içinde vızıldıyordu. Başını sokacak bir yeri yokken nasıl psikiyatr olmuştu? O diplomaları nasıl almıştı? Aklına Öjen Ionesco'nun bir sözü geldi. Akıl en güçlü deliliktir. Yazar haklıydı. Bir çılgınlığın gerçeğe dönüşmesi için başkalarına ve kendine karşı ikna edici olmak yeterliydi. Gözyaşlarını silerek ayağa kalktı ve cebinden telefonunu çıkardı. Bir şeyi teyit edecekti, tek bir şey. En kötüsü de olsa. Bilinmeyen numaralar servisinden Villejuif Paul Giraud Hastanesi'nin telefonunu aldı. Bir dakika içinde santrale bağlanmıştı. Yönetim kademesinden bir sekretere bağlanmak için de bir dakika bekledi. Doktor Matthias Freire ile görüşmek istediğini söyledi. Kim? Sesine hakim olmaya çalıştı. Artık orada çalışmıyor olabilir. Geçen yıl İhtisas Hastanesi'nde psikiyatrdı. 6 yıldan beri idari bölümde çalışıyorum. Bu adı hiç duymadım. Üniversite hastanesinin hiçbir servisinde bu isimde biri yok. Teşekkür ederim adam. Telefonunu kapattı. Kovboy şapkalı adamla aynı sendromu yaşıyordu. Sadece onun durumu daha karmaşıktı. Bir matruşkadan farksızdı. İlkini açıyordunuz, karşınıza bir başkası çıkıyordu. Ve ardından bir diğeri. Ta ki en küçüğüne, gerçekten var olan tek bebeğe ulaşana kadar. Ama daha kötüsü vardı. Victor Janus, şiddet uygulamaktan Marsilya'da tutuklanmış olan bu evsiz adam, tahammüden adam öldürmekten Bordeaux'da şüpheli durumdaydı. 12 Şubat'ı 13 Şubat'a bağlayan gece Saint-Jean Garı'nda ne olmuştu? O sırada İhtisas Hastanesi'nde uykuda değil miydi? Gece boyunca acil serviste görevde değil miydi? Tanıkları vardı, reçeteleri imzalamıştı. Gelirken ve giderken kapıdaki görevliyle selamlaşmıştı. Siste hiç kimseye görünmeden gara kadar gitmiş olabilir miydi? Hatta Bonfils'le demir yolunda karşılaşmış bile olabilirdi. Durum oldukça komikti. İki amnezik karşılaşırlar ve birbirlerini tanımazlar. Kimlik belgelerini bir evrak çantasına koydu. Dizüstü bilgisayarını aldı. İki aydan beri hastaları hakkında yazdığı her şey içindeydi. Çantasını kapattı ve kapısını bile kilitlemeden evden ayrıldı. 500 metre sonra üniversite yurdu yakınlarında bir taksi buldu. Emniyet müdürlüğünün adresini verdi. Borçlarını ödemenin vakti gelmişti. Yalan ve ikiyüzlülükte geçen 1,5 ay. Aklında sadece bir düşünce vardı. Her şeyi Anais Çetelet'e anlatmak. Hastaneye, kendi servisine yatmak ve uyumak. Uykuya dalmak ve bir başkasının bedeninde, yani kendi bedeninde uyanmak. Bileklerinde kelepçeler olsa bile. Ayrım sonu sayfa 166. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Nietzsche. NIETZSCHE. Flight case. FLIGHTCASE. Pointe Rouge. POINTERROUGE. Daniel Le Guin. DANIELLEGUEN. Lucky Strike. LUGKYSTRIKE. Senan. SAINTEANNE. Villejuif. VILLEJUIF. Paul Giraud. PAULGUIRAUD. Eugène Ionesco. EUGENE IONESCO.